Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Muhakemattan 4. mukaddeme. Şöhret insanın malı olmayanı da insana mal eder. Bu ölçülerden bir tanesi. Şöhret insanın malı olmayanı da insana mal eder. Şöyle ki, beşerin seciyelerindendir. Garip veya kıymettar bir şeyi asilzade göstermek için o kıymettar şeylerin cinsiyle müştehir olan zata nispet ve isnat etmektir. Yani insanın tabiatında böyle bir şey var. Garip veya kıymettar bir şeyi asilzade göstermek için o kıymettar şeylerin cinsiyle şöhret bulan bir zata onun nispet ederler ve isnat ederler. Yani sözleri revaç bulmak veya tekzip olunmamak veyahut başka ağraz için zalimane ve istibdatkârâne bir milletin netaici efkârını veya mehasine etvarını, bir milletin fikirlerinin neticelerini, tavırlarının veya devirlerinin mehasinini bir şahısta görüp ondan bilirler. Halbuki o adamın şanındandır, o hediyeyi müstebidaneyi red eden. İnsanlarda böyle bir özellik var. İşte kendi sözleri revaç bulmak veya yalanlanmamak veya başka bir takım gayelerle zalimane ve müstebidane bir milletin fikirlerinin neticelerini, tavırlarının güzelliklerini bir şahısta görüp onu böyle şişiriyorlar ve ona ait olmayan şeyleri de ona nispet ediyorlar. Halbuki o adamın şanındandır, o hediyeyi, müstebidaneyi reddeder. Yani bu bana ait değildir diye bunu söylemesi gerekir. Birazdan bazı örnekler gelecek, daha iyi anlaşılır. Zira güzel bir sıfat veya ulvi bir sanatla meşhur olan bir adam, Hüsnü Suri'nin maverasını görmek şanından olan nazar-ı sanat perveranesine, haksız olarak ona isnat olunan emir, arz edilip gösterilir ise, senin deste hattındır denilir ise, o emir, sanatın tenasüp ve muvazenesinden naşi olan güzelliğini ihlal ettiği için reddedip iraz ve teberri edecektir. Haşa ve kella diyecektir. Yani bir kimse kendine ait olmayan şeyler ona nispet edildiğinde haşa bu bana ait değil diyebilmeli ve demesi gerekir. Sonra bir insanın her alanda başarılı olması da gerekmez. Her alanda büyük olması gerekmez. Bir insan belli bir alanda büyük olduğunda ve başka şeyler de ona nispet edildiğinde hayır bu bana ait değil diyebilmelidir. Bu seciye bina ile meşhur kaideye bir şey sabit olsa levazımatıyla sabit olur kaidesine istinaden insanlar o şahsı meşhurda tahayyülatlarına bir nizam verdirmek için mustardırlar ki çok kuvvet ve azamet ve zeka gibi levazım-ı harikuladeyi isnat etsinler. Ta o şahsın cümle mensubatına merciiyeti mümkün olabilsin. O halde o adam bir ucubu olarak zihinlerinde tecessüm eder. Yani buradan mesela milli kahramanlar çıkıyor. Yani bir insan bazı yönleriyle şöhret bulmuş olabilir, kahraman olabilir ama şunu da o yaptı, bunu da o yaptı denildikçe artık o zihinlerde şişiyor ve büyüyor. Ve bütün bunları yapabilmesi için çok daha uzun bir ömür gerekiyor. Çok harikulade kuvvetlerin onda olması gerekiyor. Eğer istersen hayalat-ı acemane içinde perverde olan, yani İranlıların hayalleri içinde yetişen, büyüyen, Rüstem-i Zalim timsali manevisine bak, gör. Ne ucubedir. Yani Zaloğlu Rüstem kahraman bir isim. Muhakkak ki bir kahramanlığı var. Ama şunu da o yaptı, bunu da o yaptı diye diye artık şişirme bir kahraman haline getiriliyor. Ve bu da onun fıtri halini, normal güzelliğini ortadan kaldırıyor. Zira şecaatle müştehir olduğundan, yani cesaretle şöhret bulduğundan ve hiç İraniler tazyikatından kurtulamayan istidat sırrıyla ve şöhret kuvvetiyle İranilerin mefahirini gasp ve garat ederek büyüttü, hayallerde büyüyüp şişti. Yalan yalana mukaddeme olduğu için şu harikulade şecaat, şu harikulade cesaret, harikulade bir ömür ve dehşetli bir kâmet ve onların levazım ve tevabileri olan çok emirleri toplayıp içinde o hayali hail nara vurarak ben nev'un münhasırım fi şahsım der. Yani ben nevi şahsına münhasır bir kimseyim. Benim gibisi yok demiş olur. Gul yabani gibi hurafatı arkasına takarak dillerin destanlarında dönüyor, emsaline dahi meydan açar. Şu anda mesela Amerika kendine göre zal olur, üstenler meydana getiriyor. İşte Rambo bunlardan bir tanesi. Bakıyorsunuz tek başına Afganistan'ı kurtarıyor. Tek başına Vietnam'da büyük başarılar elde ediyor. Halbuki bir şahsın o kadar başarılar elde etmesi mümkün değil. O kadar cesaret gösterebilmesi mümkün değil. Onları tenkit ederken tabii sözü biraz kendimize de dokundurmak lazım. Bizde de işte bazı artistlerin yapmış oldukları filmler. Bakıyorsunuz tek başına dünyayı kurtaran Türk. Bu şekilde filmler yapılıyor. Buralarda mübalağa ön planda. Yani her millet kendine göre bir Zalo Rüsten, kendine göre bir Rambo meydana getirmiş oluyor. Ey hakikati çıplak görmek isteyen zat, bu mukaddemeye dikkat et. Zira hurafatın kapısı bu yerden açılır. Yani hurafe şeyler buradan ortaya çıkar. Ve bab-ı tahkik dahi bunun ile sedd olur. Araştırma kapısı, işin hakikatını öğrenme kapısı bunun ile kapatılmış olur. Şu manada, yani şöhret insanın malı olmayanında insana mal eder. Mesela bir takım hadisler İbn Abbas'a nispet edilmiş. Yani İbn Abbas Hazreti Peygamber'le ilgili şöyle rivayet etti. Evet, İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadisler var ama bazıları da rivayet etmediği halde o rivayet etmiş gibi anlatılmış. Çünkü bu sahada bir şöhreti var. Şöhret olduğundan dolayı ona nispet ediliyor. Ve İbn Abbas demişse de Peygamberimizin metine mazhar bir insan, aynen kabul etmek lazım gelir diye düşünülmüş. Öyle olunca da bir takım zayıf rivayetler veya uydurma rivayetler kitaplara girmiş. Hem de kıssadan hisse ve meylü terakki ile mütekaddiminin esasları üzerine bina ve seleflerin mevrusatında tasarruf ve ziyadeye cesaret bu şuuristan'da mahvolur. Yani biz önümüze gerçek kahramanları koymak yerine, onları yeni nesillere göstermek yerine şişirme kahramanlar, hayali şahıslar gösterecek olursak, o zaman yeni nesiller bakacak ki hayaldeki o kahramanlar gibi olabilmeleri mümkün değil. Ve bunun üzerine yani biz onları geçemeyiz diye kendilerine bir ümitsizlik meydana gelecek. Halbuki sona gelenler, önde gelenleri, önce gelenleri geçmeye çalışmalı. Ve bu noktada iç dünyalarında daima bir heyecanda olmalı. Çünkü öncekiler bir miktar adım atmışsa sonrakiler bunu daha ileriye götürebilmeli. Eğer istersen meşhur Molla Nasreddin Efendi'ye de, bu garip sözler umumen senin midir? Elbette sana diyecektir. Şu sözler ciltleri dolduruyor. Epeyce ömür ister. Zira bütün sözlerim nevadirden değildir. Ben hocayım, onların zekatını da bana verseler razıyım ve kafidir, fazlasını istemem. Zira zerafetimi tabiilikten çıkarıp tasannuğa kalbeder. Yani Nasrettin Hoca'dan bir misal verdi. Malum Nasrettin Hoca hikmetli sözleriyle meşhur. Artık Nasrettin Hoca'nın söylemediği sözler de ona söylettiriliyor. Öyle ki bazıları artık günümüzde fıkra anlatırken Nasrettin Hoca'lardan biri diye anlatıyor. Ve benzeri bir şey belki Mevlana ile alakalı. Mevlana'nın da bazı sözlerin ona nispet edildiği söylenir. Kendisinin söylemediği bazı sözlerin Mevlana'ya nispet edildiği söylenir. Veya Yunus Emre'nin şiirleri. Evet, Yunus Emre çok güzel şeyler söylemiş ama bir kısmının ona nispeti o kadar da sahih değil. Artık söylese bunu Yunus söyler deyip onun adına bunlar ilave edilmiş. Tabii diyelim Yunus Emre'nin sevgi, kardeşlik, bu noktalarda söylediği şeyler veya kendisinin söylemeyip de onun adına söyletilen şeyler topluma zarar verecek şeyler değil. Orada problem olmaz. Ama peygamberin doğrudan demediği şeyler sanki peygamber demiş gibi bu millete anlatılacak olursa o zaman problem meydana çıkar. İşte buradan mevzu hadisler, uydurma hadisler konusu ortaya çıkıyor. Bazı kişiler hem de iyi niyetle hadis uydurmuşlar. Bakmışlar ki insanlar gece teheccüd namazı için tembellikte bulunuyorlar. O kadar da dikkat etmiyorlar. Bunun üzerine işte bir kimse gece teheccüde kalsa şöyle sevabı olur, böyle sevabı olur anlatmışlar. Evet, teheccüdün elbette çok büyük sevabı var. Bu inkar edilmez. Ama teheccüdü anlatmak için uydurma rivayete lüzum yok. Zaten hadislerde yer alan, hatta doğrudan Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize onun emredilmesi gibi ayetlerin açıklanmasıyla o mana tahakkuk edecektir. Ayrıca Peygamberin söylemediği sözleri söylemiş gibi böyle ona nispet etmek uygun bir şey değil. Peygamberimiz de zaten böyle hareket edilmesini istemiyor ve buyuruyor ki kim bana benim söylemediğim bir şeyi nispet ederse cehennemde yerine hazırlansın. Ateşteki yerine hazırlansın. Bu açıdan işte meşhur olan kimselere nispet edilen cümlelere dikkat etmek lazım. Gerçekten onlara ait mi değil mi? Bunlara bakmak gerekiyor. Bir ayetlerimizden birine şöyle bir cümle yazmışlar. İşte burası bir dünya cennetidir. İşte falan şehir bir dünya cennetidir ve bir şahsın da ismini yazmışlar. Bir gazeteci bunu araştırıyor. Acaba böyle bir şey var mı? Öyle bir söze rastlamıyor. Kaynaklarda öyle bir cümle o kimseyle alakalı göremiyor. Ve soruyor yetkililere. Yani siz böyle bir cümle falan kişiye nispet ederek buraya yazmışsınız. Halbuki ben buraya geldiğine dair bile bir kayıt bulamadım. Bu cümleyi de kaynaklarda bulamadım. Nerede bu cümle geçiyor diye soruyor. Yetkililer demişler ki biz de öyle bir cümle görmedik. Öyle bir cümle yok. Ama gelseydi burayı görseydi burasının bir dünya cenneti olduğunu söylerdi. Ondan dolayı biz böyle bir cümleyi yazdık demişler. Bu şekilde işte bir takım meşhur kimselere nispet edilen söylemedikleri sözler onlara mal edilebiliyor. Bu da zihinleri karıştırıyor. Yahu bu kökten hurafat ve mevzuat biter ve tenebbüt eder ve doğru şeyin kuvvetini bitirir. Yani buradan ne çıkar? Şöhret insanın malı olmayanı insana mal eder. Bu düsturdan ne ortaya çıkar? Hurafeler. Yani gerçekte olmayan bir takım şeyler gerçekmiş gibi anlatılır. Bir de mevzuat, mevzu hadisler. Yani peygamberin sözü olmadığı halde peygamberin sözüymüş gibi anlatılan şeyler. Bunlar ortaya çıkar ve bunlar yeşerir, büyür ve doğru şeyin kuvvetini de bitirir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nafile namazlar kılmıştır. Diyelim duha, kuşluk namazı kılmıştır. Bununla alakalı rivayetler de var. Ve bu rivayetler bizlerin de kuşluk namazı kılması için yeterli bir sebeptir. Ama millet kuşluk namazı kılsın diye buna ilave bir takım sevaplar bazılarının söylemesi, hadiste yer almayan şeyler söylemesi din adına bir cinayettir. Velev iyi niyetle de yapılmış olsa bunu yapanlar sadık-ı ahmak diye tabir edilen ahmak dost kısmına girmiş olur. Hatime, ihsan-ı ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Yani Allah'ın verdiğinden daha fazla vermek, bu ihsan değildir, iyilik değildir. Bir örnekle açıklayayım. Allah bize mesela bir çift göz vermiş, bir çift kulak, burun vermiş, ağız vermiş. Şu anda diyelim bir burun daha bir yere koyacak olsak, Allah'ın verdiğinden bir fazlasını bir yere koymuş olacağız. Nereye koyalım? Allah'ın verdiği şekli güzeldir. Fazladan bir tane biz de bir yere yerleştirecek olsak ona bir yer yoktur. Yani dinin meseleleri de bunun gibi. Allah'ın o konudaki hükmü neyse ona kanaat etmek gerekir. Daha fazla biz de bir şeyler yapalım gibi böyle bir gayret içine girmek din adına bir cinayet olur. Allah'ın verdiğinden daha fazla vermek ihsan değildir. Bir tane-i hakikat bir harman hayalata müreccahtır. Yani bir hakikat tanesi bir harman hayallere tercih edilir. Yani din hakikatler manzumesidir. Dinde bu noktada hayalin yeri yoktur. Hayal üzerine bir şeyler bina edilmez ve edilmemeli. İhsan-ı ilahi ile tavsifte kanaat etmek farzdır. Allah herhangi bir meselede farz demişse o farzdır. Haram demişse haramdır. Bunu daha küçük göstermek veya daha farklı bir şekilde göstermek kimsenin haddine değildir. Cemiyete dahil olan cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerektir. Yani nasıl ki bir insanda bir nevi cemiyet gibidir. İnsanda yüzlerce binlerce değişik aza var ve bunların her birisi bir uyum halinde. Fazladan bir şey koyduğumuzda sırıtacaktır. Onun gibi İslamiyet'in de kendisi içinde bir bütünlüğü elbette var. Farzlarıyla, vacipleriyle, sünnetleriyle, haramlarıyla. Buna dışarıdan bazı ilavelerde bulunmak, din adına bazı haramlar, helaller çıkarmak, dinin fıtri güzelliğini bozacaktır. Bir şeyin şerefi neslinde değildir, zatındadır. Yani bir şeyin şerefi neslinde aranmamalı. Doğrudan kendisinde bir şey varsa itibar edilir. Yoksa neslinden dolayı ona itibar edilmez. Öyle ki Hazreti İbrahim'in babası putperest birisiydi. Hazreti İbrahim'e bunun bir zararı yok. Hazreti Nuh bir peygamberdi. Oğullarından birisi babasını kabul etmedi. Yani dini kabul etmedi. Nuh'un oğlu olması onu kurtarmadı. Demek ki onun nesebine bakmayacağız, nesline bakmayacağız, kendi zatına bakacağız. Bunu tabii konunun bütünlüğü içerisinde şu manada değerlendirebiliriz. Diyelim herhangi bir söz, peygamber adına uydurulmuş olan bir söz, orada sırf peygambere nispet edilmesinden onu kabul etmemiz gerekmez. İnceleriz, araştırırız. Elbette Hazreti Peygamber böyle bir şey buyurmuşsa, alerresi vel aynı. Ama bu zayıf bir rivayetse veya uydurma bir rivayetse buna itibar etmeyiz. Bir şeyin aslını gösteren semeresidir. Bir şeyin kökünü gösteren meyvesidir. Başka yerde bunu şöyle ifade ediyor. Mesela bir ağacın meyveleri onun kökünün sağlamlığından haber verir. Eğer meyveler gayet sağlam, güzelse demek ki kök de sağlam demektir. Birinin malına başka mal, velev kıymetli de olsa karışırsa, malını kıymetsiz ettiği gibi haciz etmesine dahi sebep olur. Yani birinin malına başka mal karıştığında, karıştırılan mal velev kıymetli de olsa diğerinin özelliğini ortadan kaldırıyor ve güzelliğinin tenasürünü bozuyor. Şimdi bu noktalara istinaden derim ki, terhip veya terhip için, yani amellere teşvik veya kötülüklerden sakındırmak için avamperestane terviç ve teşvik ile bazı ehadisi mevzuayı, bazı uydurma hadisleri, sözleri İbn Abbas gibi zatlara isnat etmek büyük bir cehalettir. Evet, hak müstahnidir, hakikat ise zengindir. Yani din gerçekte neyse odur. Bu gibi uydurma bir takım rivayetlerle teşvik edilmeye ihtiyacı yoktur. Anlatılanlar, dinde doğrudan gelenler bizim için yeterlidir. Tenvir-i kuluba, kalpleri tenvir etmeye, ziyaları kafidir. Müfessir-i Kur'an olan ehadis-i sahiha bize kifayet eder. Yani Kur'an'ın müfessiri olan sahih hadisler bize yeter. Ve mantığın mizanıyla tartılmış olan tevarih-i sahihaya kanaat ederiz. Yani mantığın terazisiyle tartılmış, doğru olan tarihe kanaat ederiz. Burada hadise dikkat çekildi. Bir de tarihle alakalı anlatılanlara dikkat çekildi. Hadislerle alakalı işte bazıları hadislerin hazinesine bazı uydurma hadisleri, yani böyle sahte para misali şeylerin konulması tarzında koymuşlar. Alimlerimiz bunları ayıklamış. Büyük ölçüde ayıklamış. Ve bugün elimizdeki hadis kitapları çok büyük bir ekseriyet itibariyle bu gibi rivayetlerden temizlenmiştir. Bir de tarihi olaylar. Tarihi olaylarda da çok mübalağa yapılmış. Şişirme kahramanlar meydana çıkarılmış. Yapmadıkları yapmış gibi gösterilmiş. Çünkü biraz daha eski zamanda çok fazla araştırma imkanı da yok. Diyelim sarayın tarihçisi var. Padişah nasıl emretmişse veya sultan nasıl emretmişse ona göre bir şeyler yazılıyor. Böyle olunca savaşa girmeden savaş kazananlar mübalağalı bir tarzda tarih kitaplarında anlatılmış olabilir. İşte bu noktada mantığın süzgecinden geçirmek gerekiyor. Mantık terazisiyle bunları tartmak gerekiyor. Ben bu noktada aktüel bir meseleyi de bir nebze değerlendirmek istiyorum. Evet, hadis kitaplarında bazı uydurma sözler de peygambere nispet edilmiş. Bunlar alimler tarafından ayıklanmış dedik. Günümüzde hadis sahasında uzman olan bazı kişiler bu noktada bakıyorsunuz bir ifrat içerisinde olabiliyor. Buhari gibi Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih bir kitapta 15-20 tane sahih hadis vardır, diğerleri zayıftır demek suretiyle zihinlerde soru işaretleri meydana getiriyorlar. Böyle olunca da pek çok kişinin hadisi olan itimadı sarsılıyor. Bu da uygun bir hareket değil. Alimler zaten bu ayıklamayı eskide yapmışlar. Yüz binlerce hadisleri ele alıp bunlardan ayıklayarak kitaplara geçirmişler. Dolayısıyla şu anda hadis kitaplarında yer alanlarda yani hiç mevzu hadisi yoktur demeyiz ama onların iddia ettiği tarzda da aşırı ölçülerde bu değildir. Ona göre sahih hadislerden istifade etmek gerekiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.